Ayrım 24.
Bundan ötürü eğer Bay Döring'in iktisadı da aynı biçimde son çözümlemedeki kesin doğruluklara, ölümsüz doğa yasalarına, en üzücü boşluğun gereksiz yinelenen belirtilerine indirgeyeceği ama buna karşılık iktisadın olumlu içeriğini bildiği ölçüde onu arka kapıdan kaçak olarak sokacağı ve bölüşümü toplumsal bir olay olarak üretim ve değişimden çıkartacak yerde, kesin çözüm için o ünlü ikilisine bırakacağı sonucunu çıkartırsak pek de yanılmış olmayacağız. Ve bütün bunlar artık çok iyi bilinen eski marifetlerden başka bir şey olmadığı için bu bölüm üzerinde işi kısa tutabiliriz. Gerçekten Bay Döring daha ikinci sayfada bize ekonomisinin felsefesinde saptanmış bulunan şeye güvendiğini ve bazı başlıca noktalarda araştırmaların daha yüksek bir alanında daha önce sonuca bağlanmış bulunan üstün doğruluklara dayandığını bildirir. Her yerde kendini övmede aynı ölçüsüzlük. Her yerde Bay Döring'in utkusunun Bay Döring tarafından saptanıp ayarlanmış şeylerin üstesinden gelmesi. Gerçekten ayarlanmış, bunu enine boyuna görmüş bulunuyoruz. Ama hesabı görüldü dendiği anlamda. Hemen sonra tüm iktisadın en genel doğal yasalarıyla karşılaşıyoruz. Demek doğru tahmin etmişiz. Ama bu doğal yasalar ancak bağımlılık ve kümelenme siyasal biçimlerinin bu doğal yasaların sonuçlarına bağlandıkları o daha doğru belirlenim içinde incelendikleri zaman geçmiş tarihin kusursuz bir kavrayışını sağlarlar. Kölelik ve ücretli bağımlılık gibi kendilerine zor, violans üzerine kurulu mülkiyet ikiz kardeşlerinin eklendiği kurumlar, gerçekten siyasal bir niteliğe sahip toplumsal ekonominin yapıcı biçimleri olarak düşünülmelidirler ve bu kurumlar, şimdiye değin var olduğu biçimdeki dünyada, iktisadın doğal yasalarının etkilerini içinde gösterebildiği tek çerçeveyi temsil ederler. Bu önerme bir Wagner leitmotifi gibi, bize ünlü ikilinin yaklaştığını haber veren bir fanfardır. Dipnot, fanfar, nefesli maden çalgılar aracıyla çalınan müzik parçası. Ama daha da çok bir şeydir, Bay Döring'in bütün kitabının temel konusudur. Hukuk konusunda Bay Döring bize Rousseau'nun eşitlik teorisinin, Paris'in bütün küçük işçi kahvelerinde yıllardan beri çok daha iyilerinin işitilebildiği sosyalist plan üzerine kötü bir transpozisyonundan, makam değiştirmesinden başka herhangi bir şey sunmasını bilmiyordu. Burada bize iktisadın doğal ve ölümsüz yasalarıyla bu yasaların etkilerinin, işin içine devletin zorun karışması yüzünden bozulmaları üzerine, İktisatçıların yakınmalarının hiç de daha iyi olmayan bir sosyalist transpozisyonunu verir. Bunu yaparken sosyalistler arasında tek başına kalır ve hakçası da budur. Her sosyalist işçi, milliyeti ne olursa olsun zorun sömürüye yalnızca yardımcı olduğunu ama onun nedeni olmadığını, sermaye ile ücretli emek arasındaki ilişkinin sömürülmesinin nedeni olduğunu ve bu ilişkinin de zor yolundan değil, salt ekonomik biçimde doğmuş bulunduğunu çok iyi bilir. Üstelik şimdi bir de bütün ekonomik sorunlarda iki sürecin, üretim süreci ile bölüşüm sürecinin birbirinden ayırt edilebileceğini öğreniyoruz. Ayrıca o yüzeysel ünlü J.B. Say, belki buna bir üçüncü süreci, kullanım, tüketim sürecini de ekler ama iyi düşünülmüş olarak ardıllarından çok da bir şey söyleyemezdi. Değişime ya da dolaşıma gelince bu, ürünlerin son tüketiciye, asıl tüketiciye ulaşması bakımından olup bitmesi gereken her şeyin içine girdiği üretimin bir alt bölümünden başka bir şey olmazdı. Eğer Bay Döring birbirlerini karşılıklı olarak koşullandırsalar bile, birbirlerinden özsel olarak farklı iki süreci, üretim süreci ile dolaşım sürecini birbirine karıştırıyor ve eğer sıkılmadan bu karışıklıktan kaçınmakla, karışıklık doğurmaktan başka bir şey yapılmadığını ileri sürüyorsa bu, yalnızca dolaşımın 50 yıldan beri gerçekleştirilmiş bulunduğu çok büyük gelişmeyi ya bilmediğini ya da anlamadığını tanıtlar. Ayrıca kitabı da sonradan bunu doğrular. Ama hepsi bu kadar değil. üretim ve değişimi bir tek şey, kısacası üretim olarak düpedüz kaynaştırdıktan sonra, bölüşümü de birinci süreçle hiçbir ilişkisi olmayan tamamen yabancı ikinci bir süreç olarak üretimin yanına koyar. Oysa bölüşümün kesin çizgileri içinde, her zaman belirli bir toplumun üretim ve değişim ilişkilerinin ve bu toplumun tarihsel geçmişinin, hem de bu sonuncuları bir kez öğrendikten sonra, bundan bu toplumdaki egemen bölüşüm biçimini kesinlikle çıkartabileceğimiz bir biçimde zorunlu sonucu olduğunu görmüş bulunuyoruz. Ama eğer Bay Düring ahlak, hukuk ve tarih anlayışında saptanmış ilkelere bağlılıktan ayrılmak istemiyorsa, bu temel ekonomik gerçeği yatsıması gerektiğini ve bunun da özellikle o vazgeçilmez ikilisinin iktisada kaçak olarak sokulmasının söz konusu olduğu zaman gerektiğini görüyoruz. Ancak bölüşümü, üretim ve değişimle bütün bağlardan başarıyla kurtardığı zamandır ki bu büyük olay meydana gelebilir. Bununla birlikte önce işin ahlak ve hukuk bakımından nasıl olup bittiğini hatırlayalım. Orada Bay Düring başlangıçta işe bir tek adamla başlamıştı. Şöyle diyordu: "Bir insan tek olarak ya da aynı anlama gelmek üzere başkasıyla her türlü bağlantının dışında olarak düşünüldüğü ölçüde ödevlere sahip olamaz. Onun için yükümlülük değil ama yalnızca bir istek vardır." Tek olarak düşünülmüş bu ödevsiz adam, orada hiçbir günah işlemeyeceği için günahsız yaşadığı cennetteki o uğursuz ilk Yahudi Adem'den başka kimdir? Ama bu gerçeksel filozof Adem için bile bir ilk günahın eli kulağındadır. Bu Adem'in yanında ortaya birdenbire kuşkusuz dalga dalga bukleli bir Havva değil ama ikinci bir Adem çıkar. Ve hemen Adem'in ödevleri olur ve o bu ödevleri çiğner. Kardeşini kendisiyle eşit hak sahibi biri olarak bağrına basacağı yerde onu egemenliği altına alır, köleleştirir ve bu nedenle de Bay Düring'e göre metelik etmeyen tüm evrensel tarih, bugüne değin işte bu ilk günahın, bu ilk köleleştirme günahının sonuçlarının acısını çeker. Öyleyse söz arasında eğer Bay Düring yatsımanın yatsınmasını, onu eski düşüş ve kurtulma öyküsünün kötü bir kopyası olarak nitelendirmekle yeterince kötülediğine inanıyorsa, bu durumda aynı öykünün kendisi tarafından yapılan son baskısı üzerine ne diyelim? Çünkü biz resmi basının dediği gibi zamanla kurtulmaya da inanacağız. Her durumda biz Samilerin günahsızlık durumundan çıkmanın genç oğlanla genç kız için ne de olsa çabaya değdiği yolundaki eski aşiret söylencesini yaya tutarız. Böylece Bay Düring de kendi ilk günahını iki adamla işletmiş olma rekabet kabul etmez ününü korumuş olacaktır. Şimdi ilk günahın ekonomideki transpozisyonunu, yer değiştirimini görelim. Üretim fikri bakımından doğa karşısında kendi güçleriyle birlikte tek başına bulunan ve kimseyle paylaşacak hiçbir şeyi olmayan bir Robinson tasarımı herhalde uygun bir zihinsel şema verebilir. Bölüşüm fikri içinde bulunan en önemli şeyi anlaşılır kılma bakımından ekonomik güçleri birleştirilen ve besbelli şu ya da bu biçim altında karşılıklı olarak kendi paylarını tartışmak zorunda bulunan iki insan zihinsel şemasını kullanmak da bir o denli yerinde olacaktır. Gerçekten en önemli bölüşüm ilişkilerinden bazılarını kesin bir biçimde açıklamak ve bu ilişkilerin yasalarını gelişmesinin ilk basamağında mantıksal zorunluluklar içinde irdelemek için bu basit ikicilikten, dualizm, başka hiçbir şeye gerek yoktur. Burada eşitlik durumundaki el birliği de güçlerin yanlardan, o zaman ekonomik hizmete köle ya da yalın bir alet olarak koşulan ve ayrıca varlığını sürdürebilmesi bakımından bir aletten başka türlü de bakılmayan birinin tam bir bağımlılığı ile birleşmesi denli kavranabilir bir şeydir. Bir yanda eşitlik ve hiçlik durumuyla öte yanda tüm yetki ve basit uygulama eylemi arasında evrensel tarih olaylarının çok büyük bir çeşitlilikle düzene koyma zorunda bulundukları bir dereceler dizisi bulunur. Tarihin hak ve haksızlık kurumlarını kavrayan evrensel bir görüş burada ilk temel koşuldur. Ve sonunda bütün bölüşüm bir ekonomik bölüşüm hakkı durumuna dönüşür. İşte sonunda Bay Düring ayaklarının altında gene sağlam bir toprak bulur. İki adamıyla birlikte kol kola yüzyılına karşı meydan okuyabilir. Ama bu üçlünün arkasında adı söylenmeyen biri daha var. Sermaye artı emeği icat etmemiştir. Toplumun bir kesiminin üretim araçları üzerinde tekele sahip olduğu her yerde emekçi, özgür olsun olmasın, kendi varlığını sürdürmek için gerekli emek zamanına, üretim araçlarına sahip olanların yaşamaları için gerekli tüketim maddelerini üretmek için de fazladan bir emek zamanı eklemek zorunda kalmıştır. Üretim araçlarının tekelini elinde bulunduran bir kimse ister Atinalı, dipnot, aristokrat, soylu, Etrüsklü teokrat, Romalı vatandaş, Norman baronu, Amerikalı köle sahibi, Eflaklı boyar, modern toprak sahibi ya da kapitalist olsun, bu hep böyledir. Karl Marx, Kapital 1, 2. baskı sayfa 227. Dipnot, Kapital 1. cilt sayfa 249. Bay Düring bugüne kadarki bütün üretim biçimlerinde, sınıf çelişkileri içinde geliştikleri ölçüde, ortak olan temel sömürü biçiminin ne olduğunu böylece bir kez öğrendikten sonra, ikilisini buna uyarlamaktan başka yapacak işi yoktu ve gerçeksel ekonominin köktenci temeli hazırdı. Bu sistem doğurucu düşünceyi uygulamaya koymakta bir dakika bile duraksamadı. İşçinin geçimi için gerekli emek zamanının ötesindeki karşılıksız emek. İşte sorun. Burada Robinson olarak adlandırılan Adem, ikinci Adem'inin, Cuma'nın imanını gevretir. Ama neden Cuma kendi bakımı için gerekli olandan daha çok çalışır? Marx bu soruyu da kısmen yanıtlar. Ama iki yiğidimiz için Marx'ın yanıtı çok karmaşık. İş bir anda yoluna konur. Robinson Cuma'yı baskı altına alır. Köle ya da alet olarak ekonomik hizmete koşar ve onu yalnızca bir alet olarak besler. Bu en yenisinden yaratıcı anlatışla Bay Düring bir taşla iki kuş vurur. Bir yandan kendini bugüne kadarki çeşitli bölüşüm biçimlerini, aralarındaki farkları ve nedenlerini açıklama güçlüğünden kurtarır. Topu birden metelik etmez, hepsi baskıya, zora dayanır. Az sonra bu konuya döneceğiz. Ve ikincisi, böylece bütün bölüşüm teorisini ekonomik düzeyden ahlak ve hukuk düzeyine, yani saptanmış maddesel olgular düzeyinden az çok sallantılı kanılar ve duygular düzeyine aktarır. Artık onun irdeleme ya da tanıtlama gereksinmesi yoktur, tumturaklı sözlerine büyük bir hafiflik içinde devam etmekten başka bir işi kalmaz ve emek ürünleri bölüşümünün gerçek bölüşüm nedenlerine göre değil ama kendisine, Bay Düring'e ahlaka uygun ve doğru olarak görünen şeye göre düzenlenmesini isteyebilir. Bununla birlikte Bay Düring'e doğru olarak görünen şey hiçbir zaman değişmez bir şey değildir, öyleyse gerçek bir doğruluk olmaktan uzaktır. Çünkü gerçek doğruluklar Bay Düring'in kendisine göre mutlak olarak hareketsizdirler. 1868'de Bay Düring, Die Schicksale meiner sozialen Denkschrift ve benzeri, mülkiyeti gitgide daha açık bir damga ile belirlemenin her yüksek uygarlığın eğiliminde olduğunu, modern evrimin özünün ve geleceğinin haklar ve egemenlik alanlarının bir karışıklığı içinde değil, işte burada bulunduğunu öne sürüyordu. Ve daha ileride ücretli emeğin başka türlü bir geçim yolu durumuna dönüşmesinin, insan doğası yasaları ve toplumsal yapıya doğa tarafından zorlanan aşama sırasıyla nasıl bağdaştırılabileceğini, hiç mi hiç öngöremediğini söylüyordu. Demek ki 1868'de özel mülkiyet ve ücretli emek doğa zorunluluğu, öyleyse haklı. 1876'da her ikisi de zor ve hırsızlıktan çıkma, öyleyse haksız. Dipnot, Düring'in Cursus der National und Sozial Ökonomisi'nin ikinci baskısı 1876'da yayımlandı. Ve böylesine bir coşkunluğun sürüklediği bir dehaya birkaç yıl içinde neyin ahlaka uygun ve haklı görünebileceğini bilmek bizim için olanaksız. Öyleyse servetlerin bölüşümü irdelememizde Bay Düring'in haklı ve haksız üzerindeki bir anlık, değişken ve öznel fikri yerine gerçek, nesnel, ekonomik yasalarla yetinmekle herhalde en iyi işi yapmış olacağız. Eğer yoksullukla bolluk, açlıkla tokluk gibi apacık çelişkileriyle birlikte bugünkü emek ürünleri bölüşümü biçiminin gelişmekte olan altüst oluşuna inanmak için bu bölüşüm biçiminin haksızlığı bilinciyle hakkın sonal utkusuna olan inançtan daha iyi bir kanıta sahip değilsek işi yanlış tutmuş olabilir ve daha uzun zaman bekleyebiliriz. İsa'nın bin yıllık saltanatının yaklaştığı düşünü gören ortaçağ mistikleri de sınıf karşıtlıklarının haksızlığı bilincine sahip bulunuyorlardı. Modern tarihin eşiğinde bundan 350 yıl önce Thomas Münzer bunu dünyaya açıkça ilan eder. İngiltere Burjuva devriminde, Fransa Burjuva devriminde aynı çığlık yansır ve söner. Ve eğer şimdi çalışan ve acı çeken sınıfları 1830 yılına değin ilgisiz bırakan sınıf karşıtlık ve ayrımlarının ortadan kaldırılması çığlığı milyonlarca kez yinelenen bir yankı uyandırıyor ve büyük sanayinin çeşitli ülkelerdeki gelişmesiyle birlikte ve aynı yoğunlukta bir ülkeden ötekine yayılıyorsa, eğer bir kuşak içinde kendisine karşı birleşmiş bütün güçlere meydan okuyabilecek bir güç kazanmış ve yakın bir gelecekteki utkudan da güvenli bulunuyorsa, bu nereden geliyor? Bir yandan modern büyük sanayinin bir proletarya, yani tarihte ilk kez olarak şu ya da bu özel sınıf örgütü, ya da şu ya da bu özel sınıf ayrıcalığının değil ama genel olarak sınıfların ortadan kaldırılmasını isteyebilecek ve Çin kulesi durumuna düşme tehdidi altında bu isteği gerçekleştirme zorunluluğu karşısında bulunan bir sınıf yaratmış olmasından. Öte yandan da aynı büyük sanayinin, burjuvazinin kişiliğinde bütün üretim aletleri ve geçim araçları tekeline sahip ama üretimin her coşkunluk dönemiyle bu dönemi izleyen her çöküşte erkliğinden kaçan üretici güçler üzerinde egemenlik sürmeye devam etmekte yeteneksiz duruma geldiğini kanıtlayan, toplumun yönetimi altında makinistinin sıkışmış bulunan emniyet sübabını açmak için yeterince güce sahip bulunmadığı lokomotif gibi yıkımına doğru koştuğu bir sınıf yaratmış olmasından. Başka bir deyişle modern kapitalist üretim biçimi tarafından yaratılan üretici güçlerin ve bölüşüm sisteminin bu üretim biçimiyle açık bir çelişki içine girmelerinden, hem de eğer tüm modern toplumun batıp gitmesi istenmiyorsa, tüm sınıf ayrımlarını ortadan kaldıran bir altüst oluşu zorunlu duruma getirecek derecede açık bir çelişki içine girmelerinden geliyor bu. İşte modern sosyalizmin utkusu için beslenen kesin inanç, kendini karşı konmaz bir zorunlulukla sömürülen proleterlerin kafasına az çok açık bir biçim altında kabul ettiren bu elle tutulur somut olgu üzerine dayanıyor. Bu olgu üzerine, yoksa şu ya da bu dört duvar arası teorisyeninin haklı ya da haksız üzerindeki fikirlerine değil. İkinci bölüm. Zor teorisi. Genel siyasetin ekonomik hukuk biçimlerine oranı, benim sistemimde öylesine kesin ve aynı zamanda öylesine özgün bir biçimde belirlenmiştir ki, bunun incelenmesini kolaylaştırmak için okuru özel olarak oraya göndermek yersiz olmazdı. Siyasal ilişkiler biçimi temel tarihsel öğe ve ekonomik bağımlılıklar da yalnızca bir sonuç ya da özel bir durum, yani her zaman ikinci dereceden olgulardır. Yeni sosyalist sistemlerden kimileri, deyim yerinde ise siyasal üst yapıları ekonomik durumlardan çıkartarak, yönetici ilke olarak göze batacak biçimde ters bir aldatıcı görünüşü alıyor. Oysa bu ikinci dereceden etkiler olarak, gerçi vardırlar ve bugünkü günde en duyulur olanlar da onlardır. Ama en önemli öğeyi yalnızca dolaylı bir ekonomik güçte değil, dolaysız siyasal zorda aramak gerekir. Aynı biçimde bir başka yerde Bay Düring, siyasal durumların ekonomik durumun kesin nedeni olduğu ve ters ilişkinin ikinci derecede bir tepkiden başka bir şeyi temsil etmediği tezinden hareket eder. Siyasal kümelenmeyi kendi başına hareket noktası olarak almayıp da ona yalnızca beslenme erekleri bakımından bir araç olarak baktıkça, kişi ne denli güzel bir radikal sosyalist ve devrimci görünüşüne bürünürse bürünsün, gene de kendinde gizli bir gericilik dozu saklar. Bay Düring'in teorisi işte bu. burada ve başka birçok yerde bu teori düpedüz konmuş, sanki buyurulmuştur. Üç kalın cildin hiçbir yerinde en küçük bir kanıt ya da karşı görüşün çürütülmesine benzer bir şey söz konusu değil. Ve kanıtlar olgun yemişler denli ucuz da olsaydı, Bay Döring bize gene de bir kanıt vermezdi. Sorun, Robinson'un Cuma'yı köleleştirdiği ünlü ilk günahla daha önce tanıtlanmış bulunuyor. Bu bir zor eylemi, yani siyasal bir eylemdi. Ve bu köleleştirme bütün geçmiş tarihin hareket noktasını ve temel olgusunu oluşturduğu ve ona haksızlık ilk günahını hem de daha sonraki dönemlerde ancak hafifleyecek ve daha dolaylı ekonomik bağımlılık biçimleri olarak biçim değiştirecek bir derecede aşıladığı için, öte yandan bugün de yürürlükte bulunan bütün zor üzerine kurulu mülkiyet, bu ilk köleleştirmeye dayandığı için, bütün ekonomik olayların siyasal nedenlerle, yani zorla, violans, açıklandıkları ortadadır. Ve bunun kendisine yetmediği kimse, gizli bir gericinin ta kendisidir. Her şeyden önce hiç de özgün olmayan bu fikri öylesine özgün saymak için, insanın kendi kendisine Bay Döring'in olduğundan daha az aşık olmaması gerektiğini belirtelim. Birinci plandaki siyasal eylemlerin tarihte kesin etken oldukları fikri, tarih yazımının, historiografi, kendisi kadar eskidir ve halkların bu gürültülü sahnelerin arka planında sessiz sedasız gerçekleşen ve işleri gerçekten ilerleten evriminden bize bu denli az şey saklanmış bulunmasının asıl nedeni de budur. Bu fikir geçmişteki bütün tarih anlayışına egemen olmuş ve ancak restorasyon çağı Burjuva Fransız tarihçileri sayesinde sarsılmıştır. Bu işteki tek özgün nokta bir kez daha Bay Döring'in bütün bunlardan hiç haberdar olmamasıdır. Ayrıca Bay Döring'in bugüne kadarki bütün tarihin insanın insan tarafından köleleştirilmesine indirgenebileceğini söylemekte haklı olduğunu bir an için kabul edelim. Gene de sorunun özüne değinmiş olmaktan uzakta kalırız. Çünkü ilk önce şu sorulur: Robinson Cuma'yı köleleştirmeye değin nasıl gidebildi? Paşa gönlü için mi? Kesinlikle hayır. Tersine Cuma'nın ekonomik hizmete köle ya da basit bir alet olarak koşulduğunu ve bir aletten başka türlü de beslenmediğini görüyoruz. Robinson Cuma'yı yalnızca Cuma Robinson yararına çalışsın diye köleleştirmiştir. Ve Robinson Cuma'nın çalışmasından kendisi için nasıl yarar sağlayabilir? Yalnızca Cuma'nın çalışmasıyla çalışabilecek durumda kalması için Robinson'un ona vermek zorunda olduğundan daha çok geçim aracı üretmesi yoluyla.